Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Merhaba, ben Talha Aynacı.
İkisi bir bu sefer tam ekip karşınızda. Biliyorsunuz iki hafta bir aradan sonra geçen hafta başlamıştık programa. Onda da Ersin biraz görüntü ve sesle sıkıntılar
evet,
olmuş herhalde.
Evet, bayağı sıkıntı olmuş.
Evet, biraz kötü bir başlangıç oldu ama bu sefer üç kişi hem tam takım hem de ses ve görüntü cillop gibi olacak şekilde ayarlamayı yaptık. Ve teknoloji oyun haberleriyle yine karşınızdayız. Teknoloji haberlerine ülkemizden başlıyoruz. Çünkü ülkemizde bu hafta oldukça fazla gelişme oldu. Bunlardan bir tanesi de Bilişim Teknolojileri Kurulu operatörleri ince bir ayar çektiğine. Biliyorsunuz operatörlerde birçok aslında tarife mevcut. Ve bu tarifeler bazen müşterinin zararına olacak tarifeler de olabiliyor. O kadar fazla tarife var ki yanlış bir şey seçtiğiniz anda hem kullandığınız internet nedeniyle çok daha fazla para ödemek zorunda kalıyorsunuz. Hem de sizin için konuşmak daha gerekliyse eğer konuşma ve SMS gibi servislerden geride kalıyorsunuz. Şimdi Bilişim Teknolojileri Kurulu'nun kararı neticesinde Turkcell, Avaya ve Vodafone artık sağladıkları bu tarifeleri karşılaştırabileceğiniz web sitelerini hizmete sokmak zorunda kaldılar. Ve şu an ekranda gördüğünüz gibi 3 operatörde servislerini yayına almış durumdalar. Artık kişiler hangi tarifi seçeceklerini bu servisler sayesinde karar verebilecekler. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz?
Ya bence çok güzel bir işlem olmuş. Çünkü ülkemizdeki hani kullanıcılar genelde bilinçsiz kullanıcılar olduğu için böyle şeyleri takip etme fırsatlarını yakalayamadılar. Fakat böyle bir karşılaştırmayla artık operatörler arasındaki tarife farklarını karşılaştırıp en azından hani ihtiyaçlarına göre uygun tarifeye geçme şansına erişeceklerdir.
Tabii ama şu da var, hani bilinç meselesi orada farklı. Çünkü ne kadar bilinçli olursan ol adamların tariflerini anlamak çok zor bence.
Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim abi, sözünü kesiyorum. Ben isim vermeyeyim. Ben de bir gittim hat aldım. 20 liralık falan. Şey diyorum, konuşma. Mesaj atıyorsun, 1 lira, 1,5 lira da bir bakıyorsun, ay sonu 20-25 lira diyorsun ama ya mesajlarla falan birlikte 35-40'ı buluyor. Mesaj odaklı alıyorsun, bu sefer konuşma kısılıyor falan. Dediğiniz gibi böyle bir yerden kısılmış ve insanları mecburen faturanın dışına çıkartmaya yönelikmiş gibi geliyor bana bu konuda. Bir de şey var işte, o bazı şeyler var ya alttan küçük
evet,
yazıyorlar.
Evet, işte orada asıl vurucu hani, kısım orada.
Hani böyle büyük rakamlar yazıyorlar gelin bize gibisinden. Alttan da küçük sizi biz öperiz.
O artık tadında. Zaten en büyük pazarlama stratejisi herhalde. Böyle kocaman yazarlar asıl tarifeye. Altta ise böyle işte ufacık yazıp aslında ilk baştan ufak kısımdan okumak lazım.
Evet, ama Bilişim Teknoloji Kurulu'nun artık aldığı kararı tüketiciyi korumaya yönelik bu adımı gerçekten takdire şayan olmuş. Evet. Artık çok rahat bir şekilde tariflerinizi seçip operatörünüzden bunu isteyebileceksiniz. Bir diğer haber de enteresan bir haber. Bu iki tane virüsle ilgili. Bunlar Zeus ve Zitmo virüsleri. Zeus ve Zitmo virüsleri tamamen aslında Türkiye'deki bazı çeteler tarafından kullanılarak Türk banka müşterilerinin şifrelerini çalıp banka hesaplarını boşaltmak için kullanılmış ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bilişim Suçlarla Mücadele Şubesi 3 farklı şehirde operasyon düzenleyip bu çeteyi ele geçirmiş. Şu ana kadar ele geçirdikleri para 19 farklı hesaptan 742 bin lirayı bulmuş bu çete.
İyi vurgun yapmışlar.
Yani. İnanılmaz bir vurgun yapmışlar ve virüs şöyle çalışıyormuş. Kullanıcının bilgisayarına yerleştikten sonra bir banka işlemi yapmak istediğinizde siz aslında virüsün size gösterdiği web sitesine giriyorsunuz. Hmm. Siz her şeyi bankanın web sitesiymiş falan gibi zannediyorsunuz. Fakat o tamamen oluşturulmuş sanal, çetenin sizin için oluşturduğu sahte bir web sitesi. Oradan bütün işleminizi yapıyorsunuz. Tabii ki şifre falan her şey zaten elinizden gitmiş oluyor. SMS hesaplarından hani bu SMS'le şifre gönderiliyor ya. Bunda bir şekilde virüs bu çeteye yönlendirmeyi başarmış. Herhalde orada bankadaki bir açıktan da yararlandıklarını düşünüyorum. Çünkü SMS şifresi GSM hattı üstünden gelen bir şey. Yani kolay kolay simüle edilebileceğini düşünmüyorum ben bunun. Onu da farklı bir şekilde ele geçirip
olayı bir yandan da böyle takdir edesim geldi. Adamlar hakikaten komplike bir sistem yapmışlar. Böyle hani cep telefonu onayı özellikle hani bilgisayar virüslerinden ziyade daha zor bir işlem. Evet,
belki de hani şunu yapıyordur. Yapmışlar. Hani cep telefonu onayı sana geliyor. Sen giriyorsun ekrana. Hop adamlara evet, gidiyor. Anında olabilir. İşlemi gerçekleştiriyor olabilirler.
Tamamıyla şey gibi böyle görüntü olarak bankayla ilişki halinde istiyor
evet.
Ama.
Ya bu...
Peki bankalar belli mi? Hani hangi bankalar?
Tabii ki isimleri verilmemiş. Çünkü şimdi burada bu virüsten etkilenen insanların yaşadığı bir sorun bu. Bankanın bir sorunu değil aslında. Tamamen senin bilgisayarınla ilgili.
Evet.
Banka isimlerini verirlerse büyük ihtimalle müşteriler acaba bu banka mı güvensiz
evet.
diye düşüneceklerinden
evet,
dolayı gazetede yer almamış ama önemli bir haberdi ve
virüse baktığımızda
ekiplere tebrik etmek lazım.
Evet,
hani.
Virüse baktığımızda şey gibi hani turba atı diye bir virüs var. En hatta böyle bilinen virüslerden birisidir. Onun böyle daha komplike, daha gelişmiş bir versiyonu gibi.
Yani aslında çete tarafından bakarsanız daha işe yarar versiyon. Direkt evet. bilgisayarınıza girmeleri yerine sizi onların web sitesine sokmaya yarayan bir sistem.
Sen
ki.
Bize buyur gel.
Evet. Burada tabii ki çok dikkatli olmak lazım. Şimdi bankalar tabii ki yavaş yavaş güvenlik önlemlerini arttırıyorlar. Fakat ne kadar arttırırlarsa arttırsınlar bir şekilde bu tip organizasyonlar da yani kötü niyetli kişiler de kendi taktiklerini geliştiriyorlar. Bu da onlardan bir tanesi. Virüs yazılımları kullanmak gerekli ki virüs yazılımları da şöyle bir etken yaratıyor, yani negatif bir etki yaratıyor. Bilgisayarın performansını düşürebilir.
Çok fazla düşürüyor.
Yani ben açıkçası hani bu kadar tehlikenin içindeyiz, farkındayız fakat kullanmıyorum.
Şimdi senin bilgisayara saldırı gelmesin.
Belki de öyle bir şey olabilir, bilemiyorum yani ama teknoloji haberlerine bu iki tane önemli haberle başlamak istedim açıkçası.
Evet, oyun tarafına geçtiğimizde Battlefield 4'ün artık sonunda duyurusu geldi. Oyunla ilgili tabii ki resmi olarak herhangi bir açıklama yok. 27 Mart'ta ilk videosu yayınlanacak. Fakat Electronic Arts ve DICE yayınladıkları ufak teaserlarla birlikte bizim de böyle heyecanımızı birazcık alevlendirmeye devam ediyorlar.
Artık moda oldu herhalde bu teaser. Samsung'da biliyorsunuz S4'ten önce böyle ufak bir resim yayınlamıştı köşesinden ucundan. Şey abi,
duyurunun duyurusu.
Duyurunun çok duyurusu.
Hani zaten bu nesildeki en meşhur şeylerden birisi site açıp geri sayım başlatmak. Yine en azından teaser videolarının birazcık daha onlara göre başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Teaser videolara baktığımızda arkadaşlar ilk videoda bir denizaltı diyebileceğimiz, aslında dedikodularda denizaltı olarak gözüken bir pervane gözüküyor. Fakat bunu şey olarak da düşünebiliriz. Hani geminin zaten pervanesi suyun altında. Evet, hani o doğru da gözüküyor olabilir. Ama buradan çıkarabileceğimiz tek sonuç Battlefield 4'te artık deniz savaşlarının oldukça önemli bir yere teşkil edeceği.
Zaten deniz savaşı eğer çok hani önemli bir yer teşkil ederse haritanın da devasa olacağı, evet, düşünülebilir değil mi? Daha büyük
zaten oyunun bu dedikodularına baktığımızda haritaların 3. oyuna göre çok daha devasa olacağı söyleniyor. Fakat bu devasalıktan sonra hani Battlefield 3'te hatırlarsan Close Quarters diye bir paket çıkmıştı, evet, premium paketi. Bunun dışında yakın dövüşlere de böyle odaklanacakları söylenmiş. Tabii ki grafiklerin devrim yapacağı söyleniyor arkadaşlar. Battlefield 3'ün bile grafiklerine baktığınızda şu andaki oyunlarla böyle kafa kafaya gidebilecek.
Her türlü yeter, her türlü kapaşır gerçekten.
Aynen, fakat burada söyleyebileceğimiz bir diğer detay Destructoid, yani parçalanma motorunun artık çok daha başarılı olacağı söyleniyor ki ben Battlefield 3'ün bu parçalanma etkilerinin Bad Company serisine göre daha başarısız olduğunu düşünüyorum. Hatta Talha ile birlikte de, evet, Battlefield 3'ü konuşurken
yani
sürekli bundan
Bad
bahsediyoruz.
Bad Company 2'de daha önce de konuştuğumuz gibi yani oyun muhabbetlerinde falan savaş esnasında sen kendine doğal bir siper oluşturabiliyordun. Gerçekten mesela tüfek bombasını atıyordun, bir yarık oluşuyordu ve oradan sen savaşa devam edebiliyordun. Bu oyun alanıyla oyuncu arasındaki etkileşimi inanılmaz derecede arttırıyordu bence. Battlefield, ben zaten bazı konularda pek Battlefield'ı beğenmedim. Bilmiyorum, bu benim
üçüncü oyunu diyorsun.
Ya özellikle Bad tank mesela sonra top mermisi özellikle hiçbir işe yaramıyor çoğu zaman.
Mesut, özellikle bizim Battlefield oyundayız kısmında sen tanktan sonra ben böyle oyundan bir soğumaya başladım zaten. Tabii ki arkadaşlar böyle grafiklerin devrim yapacağı söyleniyor. Muhtemelen Battlefield 4 ile birlikte artık parçalanma efektleri çok daha önemli bir yer teşkil edecektir. 27 Mart'taki duyurusuyla birlikte, yani önümüzdeki haftanın ikisi birinde ilk konusu böylelikle
i̇lk
belli
konusu,
olmuş.
İlk konusu, evet, belli olmuş. Çünkü önemli bir gelişme. Aslında Battlefield 4'ün geliştirilmeye başladığı uzun süre önce dile, evet, getirilmişti. Artık daha sık çıkartacağız demişlerdi Battlefield serisini. Fakat biz bu sıklığı aslında indirilebilir paket içeriği olarak düşünüyorduk ki 1,5 sene sonra Battlefield 4'ün duyurulması, büyük ihtimalle 2 seneyi tamamladığında oyun Battlefield 4'ü göreceğiz.
Yani muhtemelen bu Kasım'da veya önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde piyasaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Hani burada paketlerden söz açılmışken dedikodularla ilgili son dedikoduyu da buradan bahsedelim. Battlefield 3'te biliyorsunuz premium paket içeriği vardı arkadaşlar ve 5 farklı harita paketine dönem dönem sahip oluyordunuz ki 20 farklı harita demek bu. Battlefield 4'te de buna benzer bir uygulama yapılacakmış. Ben gayet başarılı buluyorum.
Ya zaten premium almak orada en karlısı olacak. Premium almayanlar pişman oldular sonradan. Evet. Premium paketiyle beraber oyunu çünkü yine uygun fiyata satmışlar.
Hep böyle bir ikilemde kaldık işte. Acaba oyunu mu alsak, bu harita paketini, evet, mi alsak?
Yalnız artık şimdi durum öyle bir hale geldi ki oyunun kendisi $60. Premium. Yani bir oyunun ederi artık, hele multiplayer oyun oynuyorsan $100'a kadar varıyor. Evet. Bir de ben şunu da eklemek istiyorum. İklim şartları, daha doğrusu hava şartlarının da savaşlar esnasında değişeceğini, yeri geldiğinde kum fırtınası, yeri geldiğinde yağmur yağacağını, bizim en çok sevdiğimiz Bad Company 2'de
karlı
havalarda kar fırtınası gibi olayların olacağı söyleniyor. Bunun da savaşa olan etkisi büyük olacaktır diye düşünüyorum. Mesela kar fırtınası veya kum fırtınasının içinden giderken önüne birden tank gelmesi gibi enteresan vakalar.
Çok farklı şeyler olabilir aslında gerçekten.
Eğer oturturlarsa, mesela Battlefield 3'te bir olay vardı, çok fazla da uzatmak istemiyorum. Haftalarca düzeltmediler. Kıytırıktan bir silah pompalı,
evet, tank
vurdu,
mermisi gibi.
Tank mermisi gibi, hatta sen dedin ya tank mermisi etki etmedi. Evet. 6-7 kişiyi birden öldürmesi ve haftalarca bunun düzeltilmemesi gibi böyle enteresan vakalar ki harita düzenleri de ben açıkçası çok stratejik bulmadım Bad Company 2'nin yanında. Bir Valparaiso bile konsol bazlı diyoruz. Küçük bir haritaydı diyorduk ama çok fazla strateji gerektiren ve keyif veren bir yapısı vardı. Operation Metro'da iki taraf geçiyor. Çiş, çiş,
Ve de sırf böyle
birbirine roket atıyorsun,
insan öldürüp rütbe almaya yönelmişti bütün tamamıyla. Herkes oraya oynuyordu.
Benim istediğim Battlefield 4'te büyük haritadan ziyade stratejik, bizim bu 4 farklı sınıfımız var değil mi abi? Bizi bunu etkin bir şekilde takım, kullandıracak hani bir şeyi olması lazım. Haritaların yapısı olması lazım.
Şeyi söyleyebiliriz, hani 3. oyunla Bad Company 2'yi kıyaslarsak 3. oyunda takım olmanın böyle tam şeyini hissedemiyorduk.
Bir önemi yoktu aslında. Bireysel oyuncular her zaman daha fazla frag yapıp daha fazla puan alıyorlardı. Kesinlikle. Zaten dikkat ederseniz.
Hani son olarak bağlayacak olursak arkadaşlar, Battlefield 4'te hani 3'te yapılan bu bazı hataların yapılmamasını temenni ediyoruz. Bir diğer haberimiz ise tabii ki Battlefield 4'ün duyurusu gelir de Modern Warfare, Call of Duty tarafı boş kalır mı? Her ne kadar dedikodu da olsa artık Activision'ın her sene yeni bir Call of Duty ile karşımıza çıkacağını kesinlikle söyleyebiliriz. Bugün yayınlanan bir haberde arkadaşlar, yeni Call of Duty'nin aslında dün duyurulacağı söylenmiş. Yani bir poster gözüküyor ve 21 Mart'ta duyurunun geleceği söyleniyor. Fakat ertelenerek Mayıs ayında duyurusunun yapılacağı söyleniyor. Hani burada düşündüğümüzde belki de Battlefield 3'ü görüp ona göre bir hamle yapmak istemiş olabilirler.
Yani şöyle bir şey de var. Zaten Activision daha önce 2013 yılı içerisinde yeni bir Call of Duty oyunu duyuracaklarını söylemişlerdi. Çok büyük bir oyun dünyasına etkisi var. Milyon dolarlar kazandırıyor. Haliyle Activision her sene çıkarıyor. Bilmiyorum.
Umarız
ya, ben
grafik motoru değişir. Hani dedikodulara baktığımızda zaten Call of Duty Ghost olacağı söylenebiliyor veya Modern Warfare 4 ismiyle de çıkacağı söyleniyor ki Ghost'un gelme sebebi de Modern Warfare 2'de Ghost adlı bir karakter vardı ve oldukça sevilmişti.
Çok da popüler oldu. Hatta fan videolarına baktığımızda hep Ghost oynardı.
Evet.
Live action videolarına baktığımızda da bir Ghost maskesi görüyoruz. Evet. Hatta silahlı çatışmalar, farklı videolarda da bu Ghost maskesi kullanılıyor. Muhtemelen bu karakterin üzerine yoğunlaşan bir oyun da olabilir. Dediğimiz gibi yeni nesil konsollara ve PC'ye gelecek. Bu nesile gelmeyeceği de söylenen dedikodular arasında. Ama işin ucunda Activision olunca bence mümkün olan bütün platformlara yani çıkartacaktır diye düşünüyorum.
Bana o saçma
Game boy hariç diyorsun.
Şey var, bana o dedikodu bayağı bir saçma geldi. Ben haberini yazarken de altında belirtmiştim. Çünkü şöyle bir şey var. Baktığınız zaman kaç milyon satmış PlayStation 3, Xbox 360? Öyle bir potansiyeli yani geri tepecek Activision ben tanımıyorum.
Ya yok canım, öyle bir şey yok. Bunlar para kazanma yönelik firmalar. Yani kalkıp da fanatiklik yapıp ben sadece PC'ler alacağım falan diye bir şey yapmaz
kesinlikle
herhalde.
Yani mesela Call of Duty 3 gibi bir geçiş oyunu olacaktır. PlayStation 2 Xbox'a çıktığı gibi nasıl yeni nesil konsollara Wii'ye falan çıktı. Yani her şeye çıkacak.
Benim tek beklediğim nokta artık yeni bir grafik motoruyla. Yani lütfen yeni bir oyun yapsınlar.
Gerçi oyun satışları arttıkça ben zannetmiyorum ki yeni bir grafik motoru üstünde çalışsınlar. Yani, devam edecekler. Yani.
Biraz
ne zaman
herhalde
böyle grafik birazcık böyle eğilmeye başlar o zaman bir şeyler
grafik
yaparlar.
Grafik motorunun herhalde bu kadar çok kullanılmasının, özenle bu motorun kullanılmasının sebebi herhalde konsollarda da 60 FPS oranını yakalayan ender motorlardan biri olması
bir de
herhalde.
PC'de de şimdi her PC'de çalışıyor adamların motoru. Yani. Bunu da takdir etmek önemli lazım. Şimdi iyi grafik fakat her makine eşit değil. Konsolla PC'nin arasındaki grafik farkı açılınca da bu sefer oyuncular tam tatmin olmuyor. Herkese eşit şeyi sunduğunuz zaman
şimdi
herkes
mesela
mutlu.
Mesela Crysis 3 çok başarılı görsel olarak ama herkes o başarıda o oyunu oynayabiliyor mu?
Oynayayım ya. Şimdi bugün GeForce Titan ekran kartınız yoksa full efektleri full HD açıp da kolay kolay 60 kareyi göremezsiniz yani. Öyle bir oyun olmuş. İmkansız
ya
olmuş.
En azından böyle birazcık artık ilerlemeleri lazım. Çünkü kaç oyundur aynı grafik motorunu kullanıyorlar. Hani aslında oyunu satın alanlar da bu yönünü eleştiriyor. Ama ne kadar seviliyorsa artık almaya zaten devam ediyorlar.
Öyle gerçekten. Şimdi donanım tarafına geçelim. Hemen bir ekran kartı haberiyle devam edelim ki tam bunu tamamlasın. GTX 670'i biliyorsunuz. GTX 670'in en büyük özelliklerinden bir tanesi PCB'sinin oldukça küçük olması. Aslında üst seviye bir ekran kartı. Hala çok güçlü ve Crysis 3'ü bile yani çok rahat bir şekilde oynatabilecek bir ekran kartı. Fakat PCB'sine baktığınızda alt seviye ekran kartları gibi ufak bir boyuttaydı. Hatta bazı firmalar kullanıcılar yanlış algıya düşerler, bunu satın almazlar diye küçük PCB'ye büyük soğutucu takıp kartı yine ekstrem böyle ekran kartlarıyla bir boyutta satmaya çalışmışlardı. Asus'tan bir hamle geldi ve Asus GTX 670'i SEBIT 2013'te gösterdiği yeni prototip ile de açıklamış oldu ki daha da küçültüyor. 17 santimlik yeni ekran kartında bildiğimiz GTX 670'te ne varsa göreceğiz ve özel bir soğutmaya sahip olacak. Vapor Chamber ismini verdikleri özel bir taban sayesinde ekran kartının ısısı çok rahat bir şekilde soğutucuya aktarılıyor ve küçük bir soğutucuyla dahi çok rahat bir şekilde serinlemesi sağlanabiliyor. 1600 MHz GPU'su olacakmış, 6800 MHz şeyi olacakmış, bellek hızı ki genel olarak baktığımızda zaten çok da farklı değil yani GTX 670'ten. 2 GB belleğiyle beraber de üst düzey performans isteyen kullanıcıların tatmin hizmetine olacakları, sunulacak, hizmetine sunulacağı ve küçük PC oluşturmak isteyenlerin de yardımcısı olacak bir ekran kartı olmuş. Önemli bir şey çünkü biliyorsunuz şimdi herkes büyük kasa koyacak yere sahip değil.
Benim burada zaten direkt boyutu şey oldu. Ben mesela RTX kasa kullanıyorum fakat geçenlerde hangi model ekran kartıydı şimdi hatırlamıyorum. Hani ekran kartını değiştirmek istedim fakat benim kasaya sığmadı.
Evet, işte sıkıntı yaşanabiliyor böyle. Şimdi küçük bir ekran kartını takacaksınız Ve küçük olması kasada daha fazla boşluk kalacağı anlamına geldiği için aslında büyük kasası olanlar için de daha serin çalışma hani imkanı sağlıyor.
Hani hava sirkülasyonu konusunda
tabii,
da önemli.
Tabii hava sirkülasyonu açısından da oldukça önemli. Şimdi Asus'tan devam ediyoruz. Oyuncu dedik, ekran kartı dedik. Fareler de biliyorsunuz oyuncular için PC'de çok fazla önemli. Republic of Gamers diye Asus'un bir teması var. Burada dizüstü bilgisayarlar, anakartlar, ekran kartları görüyoruz. Şimdi bu tarafta yine bir fare geliyor. Farenin ismi de GX1000 Eagle Eye olarak geçiyor.
Şahin bakışlı.
Evet, şahin bakışlı bir faremiz geliyor. Genel olarak DPI değerlerine falan baktığımızda 50 DPI ile 8200 DPI arasında şey yapılabiliyormuş, hassasiyet ayarlanabiliyormuş. Fakat 8200 DPI'yi nerede kullanacaksın arkadaş? Yani herhalde inanılmaz yüksek çözünürlükte şöyle bir 60 inçlik bir ekran olacak ki fare gitmesin. Orada hani bu çözünürlüğü kullanalım. Bunun haricinde 150 gram ağırlığı da ağırlıklarla 175 grama kadar arttırılabiliyormuş. Siz ağırlık kullanıyor musunuz ya farede?
Yani ben kullanmıyorum. Bir ara hani ağırlıkların bulunduğu bir fare almıştım fakat onda bile kullanma ihtiyacı hissetmemiştim. Yani.
Ben de pek.
Değil mi ya? Ben de aldığım gibi kullanıyorum. Ağırlıklar genelde kayboluyor.
Ya ağırlıklar genelde
takıp orada bırakıyorsun.
Hani şey olanlar da hani profesyonel oyuncular genelde dikkat ediyorlar. O ağırlık hani seviyelerini tek tek deneyip böyle en yüksek maksimum verim aldıkları kısmı kullanıyorlar. Herhalde onlar için çok önemli ama biz çok fazla böyle frag yapan oyuncular olmadığımız için.
Biz ancak kendi aramızda savaşabiliyoruz.
Gökhan'a gider herhalde. Gökhan öyle bir ayarlıyor
evet,
ki.
Olabilir. Gökhan kullanabilir.
Evet, ve bu arada bu farenin bir özelliği var. Alüminyum bir gövdeye sahip ve geri kalan plastik malzemeler yine sertleştirilmiş, güçlendirilmiş plastik malzeme olacakmış. Böylece hani sinirlendiğinizde yere vursanız daha ya böyle fareyi.
Bir şey olmayacak.
Bir şey olmayacak.
O iyi bir şey özellikler.
Şu an sinirli gençlere baktığımızda atarlı genç arkadaşlara. Bunlar vurabiliyor.
Ben de
o zaman şey yapalım. Biz o fareyi alalım. Warzy oynarken Talha'ya hediye edelim.
Öyle bir şey olur. Gerçi sen son zamanlarda bayağı bir stres yaşıyorsun oyunda.
Aynen öyle abi.
Orada bayağı
karısı bir de kontrol
yaşıyormuş.
Kontrollerin başına diyelim ya.
Evet, vurdun mu geri sekecek aslında. Böyle geri sekecek.
Bir elini alacak, hop mu alacaksın?
O zaman güzel olur.
Ya bu bir tane çocuk var ya hani çocuklarınızı dışarı salın.
Ha, atarlı evet, genç.
Atarlı genç hani böyle açıklama yapıyor. Orada diyor ya PES oynarken gamepad'e kafa atarsan olacak diye. İşte sağlamlaştırılmış gamepad şey orada tehlikeli.
Plastik kafayı olduğu yarar. Zaman evet, ama plastik olduğu zaman en azından kafaya da şey yapabilir değil mi? Bu iğrenç sohbetten sonra arkadaşlar oyun dünyasındaki bir diğer habere geçelim. Burada aslında Mesut senin sevineceğin bir haber ki böyle Saints Row 4 duyuruldu arkadaşlar. Hani benim çevremde de herhalde bu oyunu en çok seven Mesut vardır. Tabii ki gene Saints Row 4'ün duyurulmasıyla birlikte yapımcı firmadan açıklama geldi. Bu oyun ilk olarak aslında bir genişleme paketi olarak düşünülmüş. Fakat
iptal,
daha sonra
iptal edilen genişleme paketi
evet,
vardı.
Daha sonra bu hani süreçten sonra bakmışlar bu geliştirme süreci çok iyi gidiyor ve yeni bir oyun olarak piyasaya sürmeye karar vermişler. Zaten oyunun grafiklerine baktığımızda Saints Row 3'ün birazcık daha geliştirilmiş bir versiyonu olduğunu görüyoruz. Tabii ki işin içinde gene absürt komedi unsurları olacak ki hani bir önceki Saints Row'daki temalara baktığımızda hani şimdi söylemek
fazlaca absürt de onlar.
Fazlaca absürt sahneler olacak. Bunun dışında bu oyunla birlikte arkadaşlar artık uzay araçlarını da kullanacağımız söyleniyor. Hani muhtemelen şehrin üzerinde uçarken bu uzay araçlarını kullanacağız. Bir önceki oyunda da vardı zaten böyle absürt araçlar. Yeni oyunda da gene oyunun absürt komedi unsuruyla birlikte böyle farklı Star Wars vari silahlarında olacağı söyleniyor.
Yani oyunun konusal bir eksikliği var. Konu akışını böyle birazcık tamamlayabilse çok absürt yapmasalar aslında grafikleri falan güzel. Mükemmel ya. Yani çok hoş.
Serbest dolaşım, serbest dünya dediğimiz harita sistemine sahip olan oyunlarda da çok iyi bir sistemi var.
Ben arabayı modifiye etmeyi falan çok seviyorum oyunda. Hani ya, gerçekten işinize yarıyor.
Özgürlük babında çok başarılı bir oyun aslında. Kimi insan GTA ile kıyaslıyor ama şimdi bu tarz oyunlarda hep GTA ile kıyaslama. Ben GTA ile kıyaslamak değil de alternatif olarak eğlenceli bir oyun olarak görüyorum Saints Row'u.
Zaten bilmiyorum hani yani daha önce de konuşmuştuk. Saints Row'da böyle bir üçüncü oyunun ilk sahnesinde vardı. Uçağın ön camından
evet,
böyle bir dalar.
Aksiyon.
Çatış çatış arka taraftan kaçar. Çok fazla.
Haberle ilgili ben bir şey değinmek istiyorum. Artık genişleme paketi olgusu oyun dünyasından tamamıyla silinmek üzere. StarCraft 2'yi dahil etmiyorum buna. İşte Heart of the Swarm falan geldi yakın zamanda ama o konsollarda özellikle PC'de hala devam ediyor bu strateji oyunlarında falan ama
yeni oyun
DLC dışında herhangi bir şey göremiyoruz. Expansion Pack dediğimiz hani genişleme paketi dediğin olay oyuna yepyeni bir çevre katan, yepyeni oynanış dinamikleri
aslında
katan özellikler
aslında. Grand Theft Auto 4'te gördük.
Evet.
İki tane genişleme paketi geldi. Bazı böyle hit oyunlar, gerçekten isim yapmış oyunlar bunu yapıyorlar. Neden yapıyorlar? Çünkü Grand Theft Auto 4 ile 5 arasında çok uzun bir zaman var. Bu zamanı bir şekilde doldurmaları
yaymak
gerekiyor.
Lazım.
Aynı motoru kullanarak kullanıcılara farklı içerik sunuyorlar. Ama şimdi bazı oyunlarda var ki zaten kitlesi belli. Kaç kişi almış, satmamış da. Kalkıp da buna genişleme paketi yapmak yerine bence şanslarını yeni bir oyunda, yeni bir isimle denemek istiyorlar. Orada
zaten
haklı olabilirler biraz.
Zaten yaptıkları indirilebilir içeriklerle de hani artık ne kadar alabilirsek yeni oyun şeyi içinde bunu kullanalım gibisinden. Hani bir silah bile parayla satan oyunlar görüyoruz.
Öyle gerçekten.
Saints Row 4'ün arkadaşlar Ağustos ayında da çıkacağını söyleyelim. Hani duyuruldu ve hemen olarak çıkış tarihi de
güzel
Ağustos.
Güzel oldu. Temiz
zaten girişleme paketiydi dedin daha önce. Evet. Biz haberini bile yapmıştık, çok iyi hatırlıyorum. Aniden iptal oldu. Zaten THQ'nun elinden çıktı.
Oynalar. Zaten Deep Silver dağıtımcısı olacak bu sefer. Hani son olarak da söylemek istediğimiz arkadaşlar, bu nesil konsollar için geliyor. Yani PlayStation 4'te bu oyunu göremeyeceğiz. Bir diğer haberimiz ise arkadaşlar, geçen haftanın en önemli haberlerinden birisi, Electronic Arts'ın CEO'su John Riccitiello istifasını sundu. Tabii ki istifasının sonucu herhangi bir neden belirtmedi. Fakat firmanın mali dönemlerine baktığımızda her sene birazcık daha zarar ettiğini görüyoruz ki Electronic Arts böyle para deyince herhalde oyun sektöründeki böyle akla gelen ilk firmalardan birisidir.
Godaman firmalardan.
Godaman. Ama aslında firmanın o kadar da godaman olmadığını görüyoruz. Borsada her sene geçen seneye göre birazcık daha zarar ediyorlarmış. Ve bu istifadan sonra arkadaşlar son 19 ayın en düşük seviyesine kadar gerilemişler. Tabii ki muhtemelen oyunların başarısından ziyade firmanın bu mali yapısından dolayı, mali zararlarından dolayı böyle bir istifa geldi. CEO'luk konusunda yeni isim ise Peter Moore olacağı söyleniyor ki muhtemelen o olacaktır. Zaten daha önce de CEO'luk koltuğuna oturmuştu ki şu anda da zaten Electronic Arts Sports kısmının da başındaydı. Muhtemelen Peter Moore.
Sonradaki başarılı gidişi düşünürsek NBA'yi saymıyorum başarılı gidiş derken yalnız.
Evet. FIFA. Yani
belki şey yapabilir, hani yine firmaya bir enerji katabilir. Çünkü Electronic Arts'ta gerçekten bir kısım çok iyi çalışıyor. Bir kısım da hangi böyle
ne koparsam
eline
böyle
geçirse yok ediyor. Yani Command & Conquer'ın ne hale geldiğini hep beraber gördük yani.
Hala böyle kaç ay oldu duyuruldu. Hala bir ses seda yok evet. Yani ki BioWare gibi bir firmanın yapmasını zaten daha önce eleştirmiştik. Ne olacak o
evet,
da tabii ki
yani
büyük bir muallak.
Şey var bir de baktığın zaman ele geçirdiği firmaları
böyle kanını emiyor atıyor ondan sonra posasını
yani
dışarı.
SimCity'de mesela SimCity 4'ten çok kötü daha başarılı değil. Bir oyun değil.
Yani onda şöyle bir sıkıntı var. Hani onda da bir sanırım yetişmeme gibi bir şey oldu. Sırf bu mali açığı kurtarabilmek için, belki de açığı kapatabilmek için oyunu alelacele yetiştirmiş gibiler. Şehir küçük. Hani böyle sıkıntılar var. Bunları da belki de diyecekler ki içerik paketi satın al bir tane de. Zaten oyun pahalı.
Ben geçen hafta da söylemiştim. Muhtemelen hani alanı büyütecek bir içerik paketi.
Ve şöyle bir şey de var yani. Gelecek. İşin içinde yalan girdiği zaman daha kötü oluyor. Mesela şey demişlerdi. SimCity 4, özür dilerim yani son çıkan SimCity kesinlikle işte offline çalışmaz demişlerdi. Geçen gün haberi çıktı. İki tane kod yazıyorsun abi. Offline olarak da çalışıyor oyun. Ve bunu çıkıp adamların, bir Maxis'in çıkıp yapımcıların kesinlikle olmaz biz bunu online sistem üzerine geliştirdik falan demesi. Ama bunun üzerine de böyle bir şey yayınlanması. Aslında ne kadar bir çirkin tarafı da olduğu
evet,
bu işlerin.
Evet, çirkin tarafı var demek.
Yayınlanmasa bile hani online altyapı üzerinden geliştirdik diyorlar ama aslında geliştirememişler çünkü evet. Oyun ilk haftasında kimse giremedi yani.
Millet sıra falan beklemiş ama aynısını Diablo'da da gördük. Bence evet. Diablo'da yaşanan olay da rezillikti yani. Oyunun kaç tane satacağı yıllar öncesinden belli zaten.
Çok yüklenme
hani
oluyor.
Geçtim aylar öncesini yıllar öncesinden belli.
Neden bir altyapı hazırlamıyorsun değil mi böyle
yani, bir şey? Genelde bu şeye benziyor işte. Hani ÖSS sonuçları açıklanıyor. İlk gün öğrenebilen şanslı insanlar arasında kendini görüyor. Ben öğrendim falan de hava atıyor adam yani.
Aynen.
Şimdi teknoloji haberlerine geçtiğimizde bu sefer NGFF formatından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz SSD'lerin boyutları gitgide küçülüyor. Bunun ana etkenlerinden bir tanesi aslında ultrabook'lar. Taşınabilir cihazları gitgide inceltmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Bu herkesin istediği bir şey zaten. Daha hafifleyebilmesi için de içindeki bazı bileşenlerin küçülmesi lazım. İlk olarak işlemcileri biraz küçülebildikleri kadar küçülttüler. GPU'lar zaten limitlerine ulaşmış durumda. Anakarttan kısıyorlar. Depolama birimlerinden de kısmaları lazım ki burada bu katı depolama birimleri dediğimiz SSD'ler çok fazla işlerine yaramış durumda. Biz mikro SATA formatını görmüştük hani bu küçülmeye uyumlu. Oraya SATA portu üzerinden daha küçültülmüş bir SATA portu üstünden SSD bağlayabiliyorduk. Şimdi ise biraz daha ileri gidiliyor ve NGFF isimli yeni bir trend ortaya çıkmış durumda. Bu trendde üretici aynı portu isterse, bu arada Windows'tan bir hata geldi, plus kaldı diye bu ses ondan geldi. Üretici isterse PCI Express portuna bağlayabiliyor SSD'yi o port üstünden, isterse yine SATA portundan işletmeye devam edebiliyor. Tabii ki PCI Express'e bağlarsa çok daha yüksek hızlar elde edebiliyor ki Plexor yayınladığı bu 4.2 santim uzunluğunda ve 22 mm genişliğindeki SSD'si ile 700 MB okuma hızına 500 MB'da yazma hızına erişebilmiş. Yani ufacık bir alanda ulaşabilecek hızlara bakın. Teknoloji artık bu kadar
maksimum
gelişmiş.
Maksimum seviyeye neredeyse ulaşmışlar yani.
Öyle gerçekten. PCI Express portunu kullanıyor çünkü bu. Yani SATA portu üstünden ne yazık ki limitlemeler nedeniyle böyle hızlara ulaşamayabiliyorsunuz. PCI Express 2.0 üstünden bağlanıyormuş. NGFF portunun buraya bağlıysa eğer takıyorsunuz kartı ve çalışmaya başlıyor. Açıkçası ultrabookların geleceği açısından da önemli. Yani taşınabilir cihazlarda okuma ve yazma hızlarının nereye gittiğini görüyoruz. Şu an yayınlanan, yani açıklaması yapılan modellerde 128 GB ve 256 GB'lık modeller var. 256 GB'lık modelle 512 MB'lık da tampon bellek varmış. Yani rakamlar artık yükselmeye uç noktaya başladı. Doğru taşınmış durumda ki hani bu haber şöyle önem taşıyor dediğim gibi. Hem küçülen cihazlardaki artışı görüyoruz hem de NGFF isimli bu
veri aktarımı konusunda.
Evet, yeni portunda yaygınlaşacağının artık bir duyurusu yapılmış oluyor. İleride demek ki SATA portunu çok da fazla görmeyeceğiz. Belki anakartların üstünde bile bu portu göreceğiz. Çünkü daha öncesinde aslında bu porta yabancı değildir eminim teknolojiye çok yakın olan insanlar. Tampon bellekler için anakartlar üstünde zaten bu port vardı. Eskiden hibrit çalışabilmesi için sabit disklerin bazı tampon bellek modülleri çıkmıştı. Anakartın üstüne takıyordunuz, sabit diskle göğe işte tampon yapıp sistemin performansını arttırıyordu. Fakat oradan buraya kadar gelinmiş durumda benim için heyecan verici olaylardan bir tanesiydi. Bir diğer haberim de var ki Corsair'den 3000 MHz'lik DDR3 bellekler gelmiş durumda. 750 dolarlık fiyatlarıyla dudak uçurtuyorlar. 8 GB'lık bir kit bu. Fakat kitin zamanlamaları konusunda birçok insan forumda da yazmış. 12, 14, 14, 36 zamanlamalara sahip ki bellekte zamanlama oldukça önemli biliyorsunuz. Bazen daha düşük MHz'li, daha düşük zamanlamalı belleklerin daha yüksek MHz'li fakat daha yüksek zamanlamaya sahip bellekleri geçtiğini gördük. Hani burada hız aşırtmacılar artık bu bellekler üstünde oynayacaklardır diye düşünüyorum. Zaten 3000 MHz de herhalde DDR3'ün limitlerine doğru gidildiğinin bir göstergesi oluyor. 1.65 voltla ulaşılıyormuş ki 750 dolarlık fiyatının da zaten herkes için olmadığı belli bir kitle hitap ettiğinin bir göstergesi. Öyle gerçekten. Bu arada şunun da altını çizerim. Biz birçok bellek testi yaptık. Bellekler tamam hız aşırtmada etkili olabiliyorlar fakat sistem performans açısından 1333 MHz bellekle 1666 MHz bellek arasında sizin gözle görebileceğiniz bir fark yok. Yani evet. Öyle de bir şey var. 3000 MHz'lik belleği taktım, sistemim uçtu diye bir şey yok. Ona vereceğiniz parayla işlemcinizi daha yüksek bir MHz'de
diğer parçalara böyle biraz abanıp daha yüksek performans alabilirsiniz.
150 dolar da her türlü parçaya abanabilirler. Öyle bir şey var. Bu dediğim gibi çok uçta. Artık her şeyle mükemmel bir sistem kurmak isteyen kullanıcılara yönelik bir çözüm olmuş ki etkili görünüyor, etkisiz de değil.
Evet, üst düzey performans isteyenler için farklı ve güzel haber diyerek buradan oyun haberlerine tekrar geçiyoruz. Hani sözü sürekli açıldığında arkadaşlar bu neslin artık bağımsız oyunların ne kadar önemli olduğunu her zaman dile getiriyoruz ki bu neslin en önemli bağımsız oyunlarından birisi de şüphesiz Bastion'dır.
Evet.
Bastion'ın yapımcısı olan Supergiant Games yeni oyunlarını duyurdu. Yeni oyunun ismi Transistor olarak çıkacak ve Red isimli bir bayan karakteri yönetiyoruz. Hani Bastion'ı oynayanlar bilir, oyundaki anlatım unsuru ve müzik öğeleri çok önemliydi. Transistor'un da ilk videosundan gördüğümüz kadarıyla müzik unsuru oldukça önemli olacak ki hani bir voice bank denen bir ses bankası sistemi gözüküyor oyunun hikayesinde. Tabii ki fütüristik bir dünyada geçiyor. Ve burada herkesin sesinin yavaş yavaş kaybolduğu söyleniyor ve hani müzikle bağdaştırılan bir oynanış muhtemelen ortaya çıkacak. Tıpkı Bastion'da olduğu gibi izometrik bir kamera açısına sahip. Ama burada videoda gördüğümüz kadarıyla böyle platform kamera açısına yani 2D dediğimiz kamera açısı da olacak oyunda. Muhtemelen Bastion'dan ziyade farklı açılarla daha zengin bir oynanış sunacaklar bizlere. Tabii ki oyunun müziklerinin çok önemli olduğunu söyledik arkadaşlar. Bastion'da yer alan Darren Korpke, Talha biz hala müziklerini herhalde
dinliyoruzdur. Çok güzel bir müzik albüm vardı.
Transistör'de de çalışacağı açıklandı.
Kesinlikle bir de şey vardı, Darren Korpke normalde bir de Amerika'da Guitar Hero şampiyonuymuş. Yani bir yarışmaya katılmış, birinci falan olmuştu. Ben çok beğenmiştim birinci oyunu. Hem görsel açıdan hem hikaye anlatısı bakımından. Sürekli bir hikayeyi üçüncü kişiden dinliyor olmak. Çok ben enteresan zaten bir hava katmıştı oyuna. Zaten benim de bölüm sonucundaki ilk incelememdi.
Hani oyunda aslında bu şeyi gördüğümüzde o anlatıcının kim olduğunu gördüğümüzde ben oldukça şaşırmıştım. Yani çocuk değil artık çünkü genç bir yapımcı. Bir ses var böyle. Hakikaten de oyunda sizi böyle alıp masal gibi sona doğru ulaştırıyor. Yeni oyunda da tabii ki müziklerin aynı isim tarafından yapılması oldukça önemli. 2014 yılında çıkacak arkadaşlar. Muhtemelen yeni nesil konsollarda da bu oyunu istedim. Göreceğiz deyip daha son olarak var mı söylemek istedim?
Yok yani.
Zaten Bastion hayranıydı.
Yok ben bağımsız oyunlara da zaten baktığımız zaman AAA denilen baba oyunlardan daha başarılı buluyorum son dönemde. Bunun da başarılı olacağına inanıyorum.
Evet, Transistor'dan sonra arkadaşlar bu nesilde aslında geçtiğimiz aylarda bizim için önemli olan bir diğer oyunda Phantom Pain. Bildiğiniz gibi VGA ödül törenlerinde damgasını vuran oyun olmuştu. Bununla ilgili gene bazı dedikodular var. Fakat somut dedikodular bu sefer. Direkt olarak yapımcı Moby Dick Stüdyosu'nun başı olan isim Joachim Morgan GTTV'ye konuk oldu ki aslında Joachim Morgan diye birisi yok Mesut. Direkt olarak zaten GTTV'ye konuk olduğunda da aynı tıpkı oyunun videosundaki gibi başı sarıklı olarak çıktı ve oyun hakkında bazı dedikoduları paylaştı. Oyun arkadaşlar ilk olarak GDC 2013 fuarında ortaya çıkacak ve hangi platformlara çıkacağı da kesinleşmiş kazanacak. Oyunla ilgili somut gözüken tek şey ise Fox Engine grafik motorunu kullanacağı oldu ki oyunun yeni görüntülerinde alt tarafta böyle logo gözüküyor ve Geoff Keighley de bu logo üzerinden yapımcıyı sıkıştırmaya çalışıyor ve orada da artık fuarda tamamıyla hangi motoru kullandıkları, hangi platformlara çıkacağı gibi bütün detaylarının paylaşacağı söylenmiş. Bunun dışında Hideo Kojima tabii ki Metal Gear Solid 5 bağlantısında olacağı söyleniyor bu oyunla ilgili. Hideo Kojima bir tweet attı ve tweette normal bizim işte Premiere gibi bir video edit programı gözüküyor. Orada yapımcı ve yönetmen Hideo Kojima ibaresi var. Ve bu yapılan videonun Phantom Pain'in GDC videosu olduğu da söyleniyor. Büyük bir merakla bu fuarı bekliyoruz biz de.
O da aslında hani videosuyla falan çok
konuşuldu. Böyle
merak uyandıran, konuşulan bir oyun. Umarız güzel bir şey çıkar. Evet. Yani
en azından buyurusu olmadı. İnsanları heyecanlandıracak bir şey sundular ortaya.
Hani o kadar çok öyle gizem var ki oyunla İnanılmaz. İlgili. Hani oyunun ne olduğu da aslında şu an tam bir
ama
gizem.
Ama inşallah bir Japon şoku yaşamayız. Ya, hani böyle biliyorsunuz videolar falan uçuk oluyor. Oyunun kendisi at çöpü oluyor böyle. Videodan ya, videoya koşuyoruz.
En azından böyle en iyi ihtimal bir işte Metal Gear Solid Ground Zeroes'la bağlasalar. Farklı bir hikayeyle karşımıza çıksalar bile muhtemelen herkes memnun olacak.
Aslında ellerinde güzel bir hikaye de var dediğin gibi bağlayacaklar. Evet. Umarız kullanırlar
Kojima
bunu.
Kojima yaş tahtaya basmaz ya. Bu konuda
gerçekten öyle uzun süre bekliyor ama güzel oyunlarla karşımıza çıkıyor. Ki son oyuna baktığımızda da aslında biz kendi kendimizi yiyoruz. Böyle dekoratif bir şey oluyor. Yani kılıç yani, kılıç kesiyoruz ama.
Rising diyorsun. Evet. Yani Rising aslında ben hani belki de Kojima'nın en çok eleştireceğim yönlerinden birisidir.
Ya bence hani, o bile pişman oldu biliyor musun? Zaten iptal yani, edilme aşamasına geldi. Sonradan hadi ayıp olmasın.
Bir stüdyoya verdi. Hani oyun ilk duyurulduğundaki haliyle şu anki hali arasında tabii ki farklar var ve ben her zaman şuna karşıyım. Yani bir hikaye, komplike olan bir hikaye. Basit hani normal oyunlara baktığımızda işte birinci oyun farklı bir hikaye sunar, ikinci oyun bir farklı bir hikaye sunar. Fakat Metal Gear Solid'in hani 4 tane ana oyunu var, bir sürü yan oyunu var. Hani Metal Gear Rising gibi bir oyunla da artık bu hikayeyi böyle çok absürtleştirmemek lazım. Çünkü Metal Gear evreni genelde böyle gerçek olaylar üzerine odaklanan bir evren. O yönden de burada eleştirimizi yapıp sözü sana verelim.
Evet, teknoloji haberlerine enteresan bir cihazla devam ediyoruz. USB bir cihaz. Şimdi Windows Phone 8 telefonlara baktığımızda kullanıcının en fazla eleştirdiği noktalardan bir tanesi durum bildirim ledinin olmaması. Biliyorsunuz telefonlarda bu durum bildirim ledleri çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Ve görevleri de şu, siz telefonun başında değilken bir çağrı veya mesaj geldiğinde orada bir led yanıp sönüyor. Diyor ki size, ya ekranı aç bir bak. Bir şeyler var diyor. Bir şeyler oldu sen yokken
arayan,
diyor.
Arayan soran var.
En azından bir bakıyorsunuz. Yani ekranı açıp kapatmak biliyorsunuz. Ekranın sürekli açık kalması, enerji tasarrufu konusunda bir negatif etki yaratacağı için bildirim ledi çok daha böyle enerji tasarrufuna böyle yardımcı olan yararlı bir şey. Ama bilgisayarlarda mesela böyle bir teknoloji yok. Tamam Windows Phone telefonlarda yok ama bilgisayarlarımızda da yok. Bazen bilgisayarın başına ayrılıyoruz ya da dizüstü bilgisayar orada açık duruyor. Arkadaşımız bize oradan önemli şeyler yazmış mesela. Gel Mesut koş işte yeni bir oyun çıktı beraber
adam
oynayalım.
Adam öldürüyorlar.
Adam öldürüyor ya da intihar videosu var canlı yayın yap gibi yerinde. Bu tip böyle durumları kaçırmamanız için orada bir durum bildirim ledi olsun istiyorsanız eğer çok enteresan Sonic Connect 2 isimli bir cihaz geliştirmiş. Bunu USB'den bağlıyorsunuz, yazılımını kuruyorsunuz. Siz bilgisayarın başında değilken böyle e-posta geldiğinde birisi size Facebook'tan yazdığında filan bu ışık saçıyor, titriyor, ses çıkartıyor. Gel diyor burada bir durum var diyor, müdahale et diyor mesela. Böyle de güzel bir şey olmuş güzel bence. Kullanılabilir gibi geldi. Hatta ben bu cihazı daha sonrası dizüstü bilgisayarlara entegre bile sunabilirler diye düşündüm.
Evet.
Hani farklı bir teknoloji olmuş. Olmayanı sunmuşlar.
Benim aklıma da direkt aslında böyle telefonla bağdaştırılan bir sistem geliştirilse mesela o da gayet hoş olabilir. Hani telefondan direkt olarak bilgisayara bir bildirim geldiğinde aynı bildirim telefondan da gözükse.
Aslında titreşim
belki de vardır yani.
Evet. Belki de vardır olmayacak işte ama bu da telefonun enerji tasarrufu konusunda bir negatif etki yaratıyor. Neden? Sürekli bilgisayara bakacağı için bu sefer de bir hattın açık kalması, telefonun pilinin tükenmesi demek
zaten
ki.
Zaten bir gıdım enerjisi
zaten
var.
Zaten bir gıdım pili var, enerjisi var. Onu da bilgisayardaki iletişim için kullanmak bilmiyorum ama ev içinde seçenek
belki
tabii.
Belki pil böyle seçenekleri geliştiği zaman ilerleyen dönemlerde böyle bir şey
kullanılabilir. 10.000 miliamper bataryalı telefonu cebe koyduk. Bu tamamdır. Bir diğer haberim ise Samsung tarafından yeni nesil bir akıllı saat üstünde çalışıyorlarmış. Şimdi bu saat dedikoduları son zamanlarda çok fazla çıkmaya başladı. Çünkü Kickstarter projelerine baktığınızda akıllı saatlerin çok fazla bağış aldığını görüyoruz. Kullanıcıların akıllı saat konusunda hevesli olduklarını görüyoruz. Ve her böyle trend olan konudaki dedikodu gibi Apple'ın da şimdi akıllı saat üstünde çalıştığı dedikoduları yayılmaya başladı. Hatta işte 100 mühendis ayırmış, işte tanıtacakmış yakın zamanda falan filan gibi dedikodular var. Ama Samsung tarafına baktığımızda elimizde güçlü öneriler var. Çünkü Samsung başkanından bir açıklama var. Bu kıdemli başkan yardımcılarından bir tanesinin yaptığı bir açıklama. Ve diyor ki biz 99 yılında zaten diyor ilk akıllı saatimizi geliştirmiştik. Bunu daha sonraki yıllarda daha gelişmiş bir versiyonunu çıkarttık. Fakat şimdi üstte çalıştığımız model gerçekten wow dedirtecek.
Tam
bu
akıllı
olayı tamamen farklı bir yere götürecek. Tam akıllı bir saat olacak diyor. Bakalım göreceğiz. Akıllı saatlerdeki en büyük sıkıntı, akıllını falan geçtim, her gün şarj etme sıkıntısı. Kimse kolundaki saati arkadaş her gün şarj etmez.
Bir de onu şarja takarsak artık yani, tamam abi.
Her şeyi bitti. Şarja bağlayacağız artık.
Ya çünkü şarjın şöyle bir sıkıntısı var. Evinizde bir sürü şarj adaptörü, bir sürü sıkıntılı cihaz, hepsini aynı anda takmak istediğinizde bir sürü priz gerekli oluyor. Belki hani kablosuz şarj
görüntü
teknolojisi geliştikçe
şey yapacaksın abi, böyle sırt çantasına aküyü koyacaksın. Buradan kablolar bağlayacaksın.
En sonunda koluna bir kablo gelecek, cebine bir kablo gelecek. Öyle devam edeceksin yoluna. Yani saatteki eğer pil sorununu aşarlarsa zaten bizim için yeterli bir sorunu halletmiş olacaklar. Şu anki akıllı saatlerde az çok işimizi görüyorlar. Hani GPS navigasyon yapıyor. Yok kalp hızını ölçüyor, ritmini ölçüyor vesaire. Sana bilgiler veriyor. İyi şeyler. Hani
şarjı değil. Halletsinler, daha fazla akıllanmasına gerek yok.
Aynen. Zaten akıllı saatler piyasada var.
Peki akıllı saatlerde ben şunu sormak istiyorum. Ne kadar insanların ilgisini, gerçi Kickstarter projelerinde büyük ilgi görüyorsunuz da zaten akıllı telefon taşıyoruz. iPad'dir işte.
Şimdi şöyle bir şey var.
Tabletler akıllı, taşıyoruz.
Akıllı saat aslında tablet ve telefonların eşlenik çalıştığı için çok ilgi çekiyor. Neden? Telefon cebinde, tablet sırtında. Bir mesaj ya da bir uyarı oldu. Çok telefonu çıkartmak istemiyorsun. Saate şöyle bir baktın. Arkadaş Taha oradan bir şeyler yazıyor.
Ama.
Hemen hemen basıyorsun, kapatıyorsun, tamam mı? Geçiyorsun. Oradan bir bakıyorsun, evden hanım bir şey yazmış. Hemen açıp öncelikli olarak onu okuyorsun.
Anladım
yani
abi.
Böyle bir şey bu.
Bu şey yetti
evet,
bana.
Cebinden yani. Çıkartmıyorsun. Orası
çok,
güzel.
Çok güzel bir örnekle bağladın yani olayı.
Şimdi bir diğer habere geçersek yine ülkemizden bu üzücü bir haber. Biliyorsunuz Çizgi Elektronik aslında Asus'un teknik servisi olarak ünlenmiştir. Burada ününü nereden elde etti? Müşteri memnuniyetine %100 önem veren ender Türk firmalarından bir tanesi. Yani her müşteriyi memnun Hayır. etmek zordur Türkiye'de.
Ben ilk defa duydum yani %100 memnun. Evet,
insanlar gururla bahsederler. Hani Çizgi yer arkasındaysa derler bir ürünün, ben o ürünü alırım der. Helal Markası olsun. Fark etmez. Gerçekten böyle bir firma. Mühendislerimize de çok fazla imkan sağlamıştır. Hatta bazen garantisi geçmiş ürünleri değiştirdiği bile forumda dolaşmaktadır. Hani ben garantisi geçmişti götürdüm.
Rivayet
basit
olarak
bir şeymiş böyle. Tamir edip verdiler falan derler böyle. Yani gerçekten müşteri memnuniyeti anlamında çok fazla iş yapmışlardır. Zaten Niyazi Saral başındaki kişi bir öğretmendir. Kendisinin bir eğitimci kişiliği vardır. Çizgi TAGEM'in bünyesindeki mühendislerle beraber ülkeye bir katkı sağlasın. Gençler bir şeylere kavuşsun. Çünkü o da bir şeyin farkında. Neyin farkında? İnsanlar bir şey satın aldıklarında bir para harcıyorlar bunun için. Bazen bunu uzun süre biriktirmek zorunda kalıyorlar. Bu değerin hızlı bir şekilde yok olması, bozulması, kendi hatalarından dolayı bile kaynaklansa hem ülkenin bir zararıdır hem de bireyin zararıdır. Bu da onu gidermek için çok uzun zamandır çalışmalar yürütmüş bir insan, değerli bir insan. Ve aynı zamanda Çizgi TAGEM ismi altında bir eğitim seferberliği de başlatmıştı. Ve ücretsiz birçok konuda bilgi alabileceğiniz bir portal altında eğitimler veriyordu. Daha sonrasında sertifika almasını sağlıyordu bu ücretsiz eğitimlere katılan kişilerin. Fakat bir sorun olmuş. Sorun da şundan kaynaklı. Ülkemizde uzaktan eğitim tanımı bulunmadığı için Çizgi TAGEM sanki gerçek bir eğitim kurumuymuş gibi görünüyor. Bir de şimdi TAGEM tamamen ücretsiz eğitim veriyor. Fakat sertifika programına dahil olmak istediğinizde doğal olarak sertifikaların bir ücreti var. Hani herkes böyle sokaktan geçene sertifika
herkes
verir misin
diye.
Sertifikalandırma kuruluşları sertifika için bir para alıyorlar. Bunu Çizgi TAGEM almıyor. Sertifikalandırma kuruluşu da para alınca
baskı oluyor.
Burada olay şöyle olmuş. Sen bedava diyorsun, sonra para alıyorsun. Bir de eğitim kurumusun ama senin eğitim kurumu lisansın yok. Halbuki web üstünden yapılan bir portal bu. Yani bugün YouTube'a girdiğinizde ben Adobe Photoshop'ta arka plandaki kişiyi nasıl silerim diye yazın. Çat diye hemen eğitim videosunu bulabiliyorsunuz. Bu YouTube'u bir eğitim kurumu yapmıyor.
Sadece oradaki bu konuda başka insanlara yardımcı olmak insanlar yapmak
isteyen insanlar hazırladığı videolar.
Çekememezlik olmuş gibi
yani
sanki.
Olmuş yani. Olabilir. Hani başka kurumlar şikayet etmiş olabilir. Biz arka planını bilmiyoruz şimdi. İnsanları da böyle karalamayalım. Hani şikayet etmişlerdir vesaire diye ama sonuçta kanunlara baktığınızda orada bir açık var. Ve ne yazık ki bu kurumda eğer eğitim kurumuyum diyorsa oradaki izinleri alması gerekiyor. Alamadığı için de şu an Çizgi TAGEM projesi kapanıyormuş.
Yapsınlar YouTube'a konuşuyorlar.
Onlar da zaten şey diyorlar, elimizdeki bütün ücretsiz bu yayınları, PDF dosyalarını falan bir şekilde aktaracağız. İnsanlar yine erişebilir olacaklar.
En azından yararlansınlar.
Ama YouTube üstünden falan erişecekler. Biz kapatıyoruz diyor ki Çizgi TAGEM'in en son projelerinden bir tanesi. Siz uzaktan laboratuvar ortamındaki cihazlara bağlanıyordunuz. Mesela diyelim Android programlama öğrenmek istiyorsunuz. Ben örnek veriyorum misal. Orada bir Android board'a bağlanıp birebir fiziksel cihazı kodlayabiliyordunuz. Kamerayla da sonuçlarını izleyebiliyordunuz. O tip böyle programlanabilir üniteleri de orada ücretsiz olarak sağlıyorlardı.
Şeyi
ona da Marmara Üniversitesi'ne bağışlayacaklarmış mesela.
Sadece herhalde TAGEM eğitim kısmı kapanıyor değil mi? Hani bu
tabii çizgiye bir şey olmuyor yani. Çizgi ama TAGEM yani, kapanıyor.
En azından hani böyle %100 müşteri memnuniyetine önem veren bir firmanın kapatması
tabii yok, öyle,
daha
öyle
da
bir
üzücü
değer
olur.
Yok olmuyor. O üzücü olurdu gerçekten.
Yani bu kadar başarılı insanlara bir şey sunan bir kurumun veya bir özelliğin bu kadar basit şekilde şey olması.
Ya işte şimdi şöyle bir şey var gerçekten. Kanunlara karşı boynumuz kıldığın iyice yapacak bir şey yok. Yani kanun bir şeyi istiyorsa yapacağız. Burada önemli olan şey umarız düzeltilir. Hani bu bir hata sonuçta olmuş. Tamam, bir karışıklık, bir izin gerekiyorsa alınmalıydı belki de. Orayı biz bilemeyiz çünkü biz kanun adamı veya devlette çalışan yetkililer değiliz. Bu kişiyi elbette bir bilene teslim etmişlerdir diye düşünüyorum. Ama umarız hani bu açıklar giderilir. Ben iyi niyetli bir insan olduğunu biliyorum çünkü Niyazi Saral'ın. Umarım hani o karşı taraf da onun iyi niyetini anlar da bir şekilde çizgi tagen devam
hani
edebilir.
Bizdeki problem zaten böyle hani bir işte hani maddelere, kanunsuzluğa uyum olduğu zaman oluruna gitmek yerine direkt olarak böyle kapatmaya zorlamaktan kaynaklanıyor.
Yani şimdi memuriyette şu var biliyorsunuz. Eğer kanunda yazını yapmazsanız suçlu siz oluyorsunuz ve ileride başınıza bela açabilir. Yani orada kitapta yazını yapmadığınız zaman ileride başınıza açılacak
ne
şeyler.
Kadar iyimser olursanız
ne kadar iyimser olursan ol başına büyük bela açacağı için oradaki insanlar da yani
mecbur kalmışlar.
Mecbur kalmışlar. Böyle bir şey yapıyorlardı şimdi. Kanun kimseye de suçlamanın bir anlamı yok. Yani oradaki adam da kanunlara karşı çıkamaz. Dediğimiz gibi umarız bu hatayı düzeltirler. Hataysa tabii ki. Yani biz dediğimiz gibi olayın dışından bakıyoruz.
Olur inşallah.
Güzel bir değer var. Yok oluyor. Evet.
Olduğu için böyle söylüyoruz.
Yani elimizden geldiğince de politik konuşuyoruz. Ha, hiç kimse kırılmasın diye yapacak bir şey yok. Şimdi diğer haberimize geçelim. Son dönemde bir popüler konu var. Özellikle bizim giflerimizi çok yapıyorlar arkadaşlar.
Özellikle senin gifler.
Böyle eğlenceli böyle kareleri alıyorlar videolardan, gif yapıyorlar ve forumlarda falan böyle mesajların altına atıyorlar ki bazen inanılmaz gifler kullanıp konu akışı tamamen değiştirebiliyorlar.
Bir konuyla tam cuk oturuyor. Mesela makale yazabilirsin o konu hakkında ama öyle bir gif koyuyor.
Evet, öyle bir gif koyuyor.
Tamam, yani. Hani direkt aslında burada bir örnek vereceğim. Hani geçtiğimiz günlerde BSC'de bir haber yayınlandı. İşte hani oyun oynamak insan zekasını geliştiriyormuş diye. Orada hemen Breaking Bad'in meşhur bir şeyi var. That's Science diye böyle. Hani alttaki şeyi de söylemiyorum. Jesse'nin çok meşhur bir sözü vardır. Hemen bir kullanıcımız gelmiş onu yapıştırmış.
Yetiyor ben görünce zaten fazlasıyla.
Çok böyle hoşuma gidiyor.
Evet, hoşuma gidiyor. Şimdi Google'da bu kullanıcılara bir hizmet olsun diye GIF arama motorunu devreye sokmuş. Artık sadece GIF'leri aratabileceksiniz.
Vallahi ben aratıyorum bazen. Süper olmuş. Tam benlikmiş bu.
Kedili artık kullanacaksınız. Abi. Hatta bizim forumda kullanıcılar şey yapıyorlar işte. Mesut Çevik GIF arşivi. O GIF'ler arşivi falan diye böyle yapıyorlar. Ki bayağı da bir GIF'imizi yapmışlar. Yani ona bir şey demiyorum. Bir diğer konuda alışık olmadığımız yeni bir kontrol cihazı bu. Stinky Footboard. Ayağınızda oyundaki çeşitli işlevleri kontrol edebilmeniz için geliştirilmiş bir araç. Şu anda tabii ki hani oyunlar tarafından direkt desteklenmiyor fakat güzel bir proje. En azından artık ayağınızla da bir sağa sola yönlendirme, ileri geri hareketler gibi şeyler yapabileceksiniz. Belki diyorum first person shooter oyunlarda bu sanal gerçeklik kasları da çok fazla gelişirlerse bu tip şeylere daha fazla ihtiyaç duyacağız. Hani siz ne düşünüyorsunuz? Oyunculukta parmaklarımızı kullanıyoruz.
Artık şey geliyor direkt akla. Game diye bir...
Sesimizi kullanıyoruz, hareketleri kullanıyoruz. Şimdi bir de ayak hareketlerini falan.
Neydi filmin adı? Game miydi? Bir film vardı. Gerard Butler'ın oynadığı. Hani oyuncu direkt olarak böyle sanal gerçekçiliğin içerisine giriyor odada.
Gamer, evet. Bir adamı direkt kontrol ediyor.
Evet, evet. Ve hani gerçek bir insanı kontrol ediyordu. Böyle suça mahkum edilmiş. Artık yavaş yavaş böyle hani en azından gerçek bir insan olmasa da o sanal gerçekçiliğe girecekmişiz bir gibi bir hava var ki zaten Microsoft'un Kinect üzerindeki çalışmalarından da daha önce bahsetmiştik.
Şunu da ekleyelim.
Muhtemelen göreceğiz böyle şeyler.
Oculus Rift diye bir proje de var. Ve Oculus Rift'i ilk destekleyen oyunlardan birisi de Team Fortress 2 olacak
evet.
Mesela.
Evet. Sanal gerçeklik artık kasla etrafımıza bakabileceğiz
Valkan
ki.
Valkan adında falan çok büyük destek geliyor bu tarz projelere.
Şu an deneyen hani oyun stüdyolarına bakıyorum kaskı hepsi şey demişler. Hani gerçekten işe yarar tek kask bu. Herkes evet. Bunu söylüyor. Ben de çok merakla bekliyorum açıkçası. 300 dolarlık da bir fiyatı var aslında.
Yani fiyatına baktığında.
Çıkış fiyatı çok uygun.
Çok da şey yüksek değil.
Yani normal yani. Monitör fiyatına satacaklar. Olması gereken şeye satacaklar.
Eğer gerçekten
yani.
De o hayal ettiğimiz şeyi sunacaksa bize 300 dolarlık fiyat kesinlikle
ya
çok
şimdi
pahalı değil.
Orada sanal gerçeklik kaskının şöyle bir katkısı olacak. Profesyonel oyunculara baktığınızda aslında profesyonel oyuncular o kulaklık sponsorları hani kulaklığa sponsor oluyorlar ama o kulaklıkları kullanmıyorlar. Ne yapıyorlar?
Boynuna asıyorlar.
Kulak içi kulaklığı takıyor. Üstüne bir tane ses yalıtım kulaklığı takıyor. Özel bir kulaklık takıyor. Neden bunu takıyor? Çünkü ortamdan soyutlanması lazım. Şimdi kaskı da taktığı an oyun dünyası haricinde hiçbir şey görmeyecek.
Tamamen soyutlanacak.
Evet. Belki de hani psikopat gençliğin yetişmesine de büyük katkıları sağlayacak. Bu sefer gerçekten oyunlar katil yapıyor işlevi. Gerçeğe dönüşmüş olabilir.
Al bu da kanıtı diye.
Al bu da kanıtı
işte
yani.
Bu da kanıtı.
Hemen basından böyle tabii ki bazı hani yayınlar görüyoruz böyle direkt olarak oyunlara suç atıyor. Tabii ki her şeyi abartmamak gerektiği gibi bu teknolojiyi de abartmamak lazım. Keyfinde, değerinde kullandığınız zaman muhtemelen o teknolojinin de böyle güzelliğini yaşayacağızdır diye düşünüyorum.
Evet, mutlaka olacaktır. Korku oyunları zaten herhalde en oynanmaz oyunlar arasına girecektir
kesinlikle
yani.
Abi,
İnanılmaz bir şey olacak.
Anneciği falan oynatmışsın.
Şey, atarım vallahi öyle şey yapmam.
Şimdi oyuncu dizüstü bilgisayarlarında bir sıkıntı var. Bu genel olarak birçok dizüstü bilgisayar kullanıcısında var ama oyuncu dizüstü bilgisayar dediğimiz cihazlarda daha fazla donanımsal özellik bulunduğu için daha fazla ısınıyorlar. Böyle durumlarda da kullanıcılar bana soruyor. Diyor ki abi ben dizüstü bilgisayar soğutucusu alacağım, ne alayım? Diyorum ki hiçbirini alma, hepsi dizüstü bilgisayarı daha fazla ısıtıyor. Çünkü genel olarak yaptıkları bir şey var. Ters hava üfleyebildikleri için özel model, o modele özel geliştirilmiyorlar. Genel olarak geliştiriyorlar tüm modellere. Bazen de öyle bir şey yapıyorlar ki bunlar tam hava çıkışına hava üfleyebiliyor bu soğutucu. Bu sefer ne oluyor? Cihazı boğuyorsun, daha fazla ısınmasına neden oluyorsun. Benim denediğim soğutucular genelde işe yaramamışlardı. Zaten bunu da anlamış herhalde bir firma. Deepcool M6 isimli bir dizüstü bilgisayar soğutucu yine duyurulmuş. Bunlardan çok fazla duyuruluyor. Fakat bu stand üstünde hoparlörden USB çoklayıcılara kadar böyle bir sürü şey içiyor. 1,5 kiloda ağırlığı varmış.
Bu o zaman dizüstünün bir dizüstü anlamı kalmıyor yani. Yani.
Bunu yanınıza taşımıyorsunuz.
Desktop PC al daha mantıklı gibi.
Dizüstü bilgisayarın altına istasyon olarak koyuyorsunuz. Genel olarak tipine baktığımızda da oldukça şekil. Hani oyuncu dizüstü bilgisayarınız varsa sesinden falan memnun değilseniz böyle bir cihazı kullanabilirsiniz. Hani fanını kullanmasanız bile 14 santimlik bir fanla böyle bir soğutma sağlıyormuş. Hani en azından çıkış portlarını kullanırsınız. Öyle bir şey yapabilirsiniz.
Şey yapıyordum, Xbox 360 çok ısınınca annem mesela böyle kıyma falan çıkarırdı buzdolabından. Şu erisin diye koyuyordum üstüne falan. Vallahi bazen bu tarz şeyler de ekstra da
dizüstüler iyi oluyor. Benim öğrencilik zamanında çok işe yarıyordu. Hani o kalorifer falan yok bizim evde. Direkt alıyorduk abi şey dizüstü bilgisayarı. O sıca şey.
Çalışıyor değil mi? Gerçi o da çocuk olmasını yazın engelliyormuş ileride biliyorsunuz.
Aman Allah.
Yazın kötü oluyor da kışın bayağı
kışın iyi oluyor gerçekten. Bir diğer haber de var ki yine dizüstü bilgisayar falan dedik. Bu konularda biliyorsunuz MacBook Air'lar ünlüler. Apple tarafında bir gelişme var. Avrupa Komisyonu demiş ki biz sen bu tüketicileri kandırdığını düşünüyoruz. Garanti konusunda tam tüketicileri bilgilendirmiyorsun. Bu konudan çok rahatsızız diye Apple'a görüşlerini bildirmişler. Rahatsızlık da şundan kaynaklıymış. Avrupa Birliği'nde de artık Türkiye'deki gibi 2 sene garanti şart. Ve Apple bunu tam olarak söylemiyormuş. Sanki 1 sene garantisi varmış gibi halen satıyormuş cihazlarını. Halbuki 2 sene garanti vermeye yükümlülüğü altında ve veriyor. Fakat kullanıcılar 1 sene garantisi var zannettikleri için de Apple Care ismi verilen ek garanti şartlarını satın alıyorlarmış bu sefer. Diyormuş ki Avrupa Komisyonu'nda sen kullanıcıyı kandırıyorsun. Bir de üstüne ek paket satıyorsun. Bundan vazgeç diyorlarmış. Apple tarafından bir açıklama yok. O da herhalde müşteri ne zaman uyanacak. O zaman ondan diyecek ki ya yapacak. Kusura bakmayın canım bizim iyi niyetle biz size bunu vermiştik. Alın kılıf diyecek herhalde. Bir kılıf hediye ederler orada. Öyle bir tam şey yaparlar.
Hani minareyi çalıp kılıfına da uyduracaklar.
Uydururlar yani. Genelde biliyorsunuz onlar her bir sıkıntıda bir kılıf hediye ediyorlar kullanıcılara. Kullanıcılar da susuyorlar hemen. Bu Windows 8'e Windows RT ayrımından çok fazla söz ediyoruz. Yine söz ederim. Windows 8 bildiğiniz gibi PC ve PC benzeri tabletler yani x86 tabanlı cihazlarda çalışacak olan Windows sürümü.
Kullanıcı bazlı daha çok.
Evet kullanıcı bazlı. Windows 7'de çalışan, XP'de çalışan ne program varsa çalıştırabildiğiniz sürüm Windows 8 olarak geçiyor. Bir de Windows RT olarak isimlendirilen bir şey var. Bunun arayüzü aynı bildiğiniz Windows 8'in o modern arayüzüne benziyor. Arka tarafta Word Excel çalışıyor fakat tam olarak bir tablet işlemcisinde çalışmak üzere geliştirilmiş ve her uygulama çalışmıyor. Bunun için özel uygulama yazılması gerekiyor. Ve birçok üretici diyor ki bu ayrım kullanıcının kafasını karıştırıyor. Ve Windows RT satışları o kadar kötü ki tablet üreticileri diyor ki ya bunu bir geliştirelim bir şeyler yapalım hani. Microsoft'a birazcık daha üstüne çalış diyorlar. Bu firmalara Nvidia da katılmış. Nvidia neden olaya dahil olmuş? Çünkü Microsoft'un Surface ismini verdiği tabletinde Nvidia'nın yongaları kullanılıyor. Ve ne kadar fazla Surface'e satarsa Nvidia'da o kadar fazla yonga satış olacak. Demişler ki ya Microsoft bir el at şuna demişler. Ya bu güzel tablet satılsın demiş. Ne yapıyorsun demiş ya yani. Böyle bir açıklama gelmiş o taraftan. Ayrıca demişler ki ya biz şeyi çok fazla kullanıyoruz Outlook. Outlook da bir zahmet demiş RT'ye getir yani. Windows diye satıyorsun.
Ha, RT sürümünde yok herhalde.
Yokmuş tam olarak kullanılamıyorlarmış. Outlook'u getirir misin dedi. Bir ricada bulunmuş. Hani hem böyle bir isyan edeyim hem de Outlook'u da getir be abi filan demiş.
Hazır
böyle.
Onu yapmışken onu
aradan çıkartma ama enteresan bir isyan olmuş bu. Son haberim ise Philips taşınabilir SSD modellerini duyuyordu. Şey, değişik kapasitelerde bir sürü SSD var. Bunu niye duyuruyorum aslında? Yani neden haberini yapıyorum? Çok da fazla önemli değil. Hani hızlarına filan baktığımızda. Kalkıp da external SSD'ye böyle uçuk kaçık hızlarda tabii ki kullanamazsınız dahili SATA 3'e bağlıymış gibi ama şu var SSD'ler artık o kadar yaygınlaştılar ki sağlamlıkları ve güvenilirlikleri darbelere karşı korumalı olmaları taşınabilir SSD akımını da yaratacak gibi görünüyor. Bunlardan bir tanesinin öncülerinden de Philips olmuş. Tabii ki fiyatları yüksek ama eğer ben arkadaş bilgisayarımı iki tane taktım bir tane de yanımda taşımak istiyorum diyorsanız
elinizi cebinize atacaksınız.
Evet elinizi cebinize atacaksınız. Philips de böyle bir seçenek sunmuş durumda. Böylece teknoloji haberlerinde sonuna geldik arkadaşlar.
Evet buradan oyun dünyasındaki aslında kısa kısa haberlere geçmeden önce Walking Dead'de böyle ufak bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü hani bu parantezi açmamızın sebebi de ikisi birinin önceki programlarında çok fazla konuştuk. Hani böyle bir sonucundan ne gibi bir oyun çıktığında böyle ufaktan bir tartışalım. Walking Dead piyasaya çıktı arkadaşlar. Şu anda da gördüğünüz videoda oyunda yer alan bir hatayı görüyoruz. Oyun zaten notları oldukça düşük. Bu videoda ise böyle yapay zeka konusundaki oyunun sıkıntıları göze çarpıyor. Hani Bir zombi oyununda yapay zeka ne arar ki diye böyle bir soru sorabilirsiniz. Fakat zombi dediğimizde nedir Mesut? İşte kapıyı açarsın hurra diye böyle direkt olarak senin üstüne saldırırlar.
Bir içgüdü vardır sonuçta. Hayvansal bir içgüdü var. İnsanı yakalayayım parçalayayım gibi bir şey var. Bunlar
tam burada... zombi bencisi oldu sen de oynayan yalnız.
Daisy, Borzi'den sonra.
Şey diyormuş bu türe yaklaşmayacaksın acı falan diyormuş öyle.
Hani kapıyı açtığınızda bayağı bir hurra diye böyle işte taraftarın böyle stada saldırması gibi bildiğin üstünüze gelirler. Burada ise kapıyı açıyoruz. Böyle zombi geliyor bir işte bir etrafta daire çiziyor dolanıyor. Bir hani volta atıyor.
Koku geri moku alamıyor içeri. Yani sıkıntı evet, var.
Hani yapay zeka konusunda bir sıkıntı var. Bunun dışında mesela karakterimizi arabanın üzerinde görüyoruz. Hani sağ tarafa gitmen gerekiyor. Zaten diğer karakter seni orada bekliyor. Fakat oyun alanında bir kare gözüküyor ve zombilerin arasında. Hani ilerlemek için o kareye gidip tekrar diğer tarafa dolaşman gerekiyor gibi bir saçmalık var.
Script'in ağa babası olmuş.
Hani benim şaşırdığım nokta böyle bazı kullanıcı yorumları işte sosyal medyadan bana oyun çok iyi olmuş gibi. Hani beğenenler de var tabii ki burada zevkler ve renkler de tartışılmaz. Fakat oyunun genel anlamda arkadaşlar maalesef çuvalladığını söyleyebiliriz. Burada son olarak söylemek istediğim birine aktarırsa güzel bir kullanıcı yorumu geldi. Muhtemelen diyor yapay zeka herhalde DLC olarak satacak.
Evet olabilir.
İlerleyen
ek
dönemlerde.
Ekman isteyebilirler onun için.
İşin içinde Activision olunca. Bir diğer haberimiz arkadaşlar BioShock Infinite çıkışını yaptı. Talha'nın da gözleri parladı tabii ki. Şu anda sabırsızlanıyor
oynamak için. İçeride duruyor zaten. Programdan sonra hemen gidip
bakayım. Grafikler de müthiş olmuş.
Evet hani oyunun grafikleri gerçekten çok iyi. IGN zaten incelemesini yaptı. PC versiyonu 95, konsol versiyonu ise 94 vermiş. Biz de incelemesine başladık arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde yayında olacak ama.
Bu arada konsol grafiklerini görmedim. Nasıl? Benzer mi?
Ya tabii ki teknik açıdan bayağı düşük olduğu söyleniyor ama BioShock'ta şöyle bir
yani
güzellik var.
Etkileyiciliği var mı yine? Sonuçta tam hani, düşük olabilir yan yana koyduğunuz.
Etkileyici. Hani sonuçta oyunun... bu nesile çıkması için yapılmış bir oyun ve üzerinde 4-5 senedir çalışılıyor. Yani BioShock diğer standart first person shooter oyunları gibi her yıl çıkması için planlanmış bir oyun değil. Ya, hikaye gibi bir oyun. Ve bence kalitelidir konsollarda.
BioShock'ta şöyle bir şey. Hani kaplamalar kötü olsa da oyun alanı, işte atmosfer o kadar başarılı ki hani ufak tefek ışık oyunlarla bile o etkileyiciliği yakalamışlar.
İnsanlar bunu ayırt edemiyor biliyor musun? Evet. Her şeyi kaplamadan ibaret sanıyorlar ama BioShock'ın teması ve dünyası çok önemli.
Hikayesi
burada.
Hikayesi süper. Evet.
Hikayesi mükemmel. Aynen katılıyorum.
Hani baktığımızda ilk Mesut sen de zaten ilk 10 dakikasını falan gördün.
Süper.
Oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Hani burada da aslında ufak bir istemediğim Twitter'dan bazı arkadaşlar böyle mention atıp oyunun sonunu söylediler. İnşallah o son doğru değildir. Doğruysa yani büyük ihtimal oyunun keyfi benim için %50 oranında kaçtı diyebilirim. Bir diğer haberim arkadaşlar Final Fantasy Versus 13 bildiğiniz gibi neredeyse 6-7 yıllık bir süreçtir geliştiriliyor ve hala böyle birkaç video dışında somut bir şekilde karşımıza çıkmadı. Final Fantasy 15 adıyla yeni nesile geliştirilebileceği gibi bir dedikodu ortaya çıktı. Bunun dışında Final Fantasy ile ilgili bir haberse serinin en başarılı oyunlarından olan Final Fantasy X bildiğiniz gibi PlayStation 3 ve Vita'ya HD paketi olarak geliyor. Bu oyun içerisinde X2 isimli oyunun da olacağı söylenmiş. Bunun dışında Square Enix'ten başlamışken Tomb Raider'ın Reflection isminde yeni bir isim hakkı satın aldı. Tabii ki muhtemelen yeni oyun veya gerçi hikayeye devam etmeyecek diye açıklama yapmışlardı.
Hani yeni film bir oyun. Olabilir mi acaba?
Oyun veya
çünkü
film gibi.
Çünkü yakın dönemde filmi de çıkacak demişlerdi hatırlıyorsan.
Gerçi oyun da film gibi olmuş ya.
Evet çok güzel. Evet, çok güzel.
Zaten çıkacak olan film de tıpkı oyunun senaryosunu işleyecekmiş. Yani Lara Croft'ın
hani o gene reboot edecekler.
Tomb Raider olma muhabbeti işlenecekmiş büyük ihtimalle.
Zaten ben Tomb Raider filmlerini Angelina Jolie dışında beğenmeyen birisi olarak güzel bir inşallah yeni bir başlangıç
Angelina
yaparlar.
Angelina Jolie'yi beğenmedin.
Yok Angelina Jolie'yi beğendim.
O kısmı hariç diye gerisini beğenmedim.
Filmi beğenmedim yani.
Anladım.
Son haberimse arkadaşlar yeni Might and Magic oyunu duyuruldu. Oyunla ilgili herhangi bir detay yok. Çok kısa bir teaser videosu var ve serinin artık köklerine döneceği söylenmiş. Umarız başarılı bir strateji, farklı RPG dinamikleri içeren bir oyunla
köklerine
dönmeyi başarırlar.
Evet şimdi bütün aslında program boyunca daha çok neyin üstüne durduk? Sanal gerçekçilik oyunların içine gireceğiz falan dedik. Şimdi kapanışı da aslında
benzer bir
gerçekten bir şeyin içine tam olarak girersek ve bunu yaşarsak nasıl olur? First person yani birinci görüş açılı aksiyon filmi nasıl görünür? Bunu gösteren bir video ile yapıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Thank you.